Ayrım 8.
Sabahleyin çay masasının başında karşılıklı oturdukları sırada Varvara Petrovna fincanına çay koyan kızı dikkatlice süzdükten sonra akşamdan beri belki 20. kez kendine güvenli bir sesle hepsi saçma diye söylendi. Ama Darya'nın yorgun göründüğüne ve her zamankinden daha suskun, daha gevşek olduğuna dikkat etti. Kahvaltıdan sonra her zaman yaptıkları gibi el işi işlemeye koyuldular. Varvara Petrovna, Daşa'dan Avrupa'da bulunduğu sırada gezip gördüğü yerler hakkında bilgi istedi. Ona doğa, kentler, insanlar, davranışlar, sanatlar, fabrikalar ve görebildiği her şey üzerine sorular sordu. Ama Drozdovlara ve onların yanında geçirdiği yaşama hiç değinmedi. Daşa iş işleme masasının önünde Varvara Petrovna'nın yanına oturmuş, bir yandan ona yardım ederken bir yandan da düz, tek düze ama biraz yavaş bir sesle öyküsünü aralıksız yarım saat anlattı. Bir ara Varvara Petrovna birdenbire onun sözünü kesti. "Darya, bana söyleyeceğin başka bir şey yok mu?" Daşa biraz düşündükten sonra "Hayır, bir şey yok" diye cevap verdi. Saf bir ifadeyle Varvara Petrovna'nın yüzüne baktı. "Ruhunda, yüreğinde, vicdanında da yok mu?" Daşa hafif ama kesin bir sesle "Hayır, hiçbir şey yok" diye yineledi. "İnanıyorum zaten. Şunu iyi bil ki Darya, senden hiçbir zaman kuşkulanmayacağım. Şimdi otur ve dinle. Hayır, şu iskemleye otur karşıma, yüzünü iyice göreyim. Şöyle, tamam. Dinle. Evlenmek ister misin?" Daşa onun yüzüne uzun uzun baktı ama bu bakışta biraz şaşkınlık da vardı. "Dur dinle. İlkin yaş farkı var. Epey büyük bir yaş farkı. Ama sen bunun ne kadar saçma olduğunu herkesten daha iyi bilirsin. Aklı başında bir kızsın. Yaşamında bir yanlış olmaması gerek. Ayrıca o yakışıklı bir adamdı. Kısaca söyleyeyim. Saygı duyduğum birinden, Stepan Trofimovich'ten söz etmek istiyorum. Ne dersin?" Daşa'nın gözlerindeki şaşkınlık büsbütün büyüdü. Hem bu sefer yüzü de kıpkırmızı kesildi. "Dur, hemen cevap verme, aceleci olma. Elbet vasiyetnamemde seni unutacak değilim. Ama ölürsem paran olsa bile ne yapacaksın? Seni kandırırlar, paranı elinden alırlar, perişan olursun. Ama onunla evlenirsen tanınmış, saygı kazanmış bir adamın karısı olacaksın. Şimdi sorunu bir de öbür yanından al. Ben ölürsem ona yaşamını sağlayacak para bırakmış olsam bile ne olacak? Ama sen yanında olursan gözüm arkada kalmaz. Dur, bitirmedim. Onun aklı bir karış havada, nereye çeksen oraya gidiyor. Dik kafalı, kendini beğenmiş, kötü huyları var doğru ama küçümseme, değerini bil. Çünkü ondan beterleri var. Yoksa seni bir alçağa vermek istediğimi mi sanıyorsun?" Varvara Petrovna birdenbire öfkeli bir sesle kesip attı. "Hizmetçinizi kendiniz tutacaksınız." Biraz susup devam etti. "Onu gözünde büyüteceksin çünkü ben rica ediyorum. Duydun mu? Cevap vermemekten için inat ediyorsun?" Daşa hep susuyor ve dinliyordu. "Bekle, biraz daha bekle, bitirmedim. O kadın yaratılışlı bir adam. Daha iyi ya. Bir kadın olsa olsa ona acır aşık olmaz. Ama sevilmeye değer, değil mi? Değer çünkü zavallıdır. Bir koruyanı olmalı. Bunun için onu sev. Ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi? Söyle, anlıyor musun?" Daşa başını onaylarcasına salladı. "İnanıyordum. Senden bunu bekliyordum zaten. O seni sever, elinden başka şeye gelmez, zorunlu." Varvara Petrovna birden tuhaf bir şaşkınlıkla bağırmaya başladı. "Sana kul köle olmaya hazırdır. Üstelik farkında olmaksızın tutulur, malımı bilirim ben. Hem sonra ben varım, üzülme, sizi yalnız bırakmam. Dırdır eder, dert yanar, seni çekiştirir. Önüne gelene senin hakkında olmadık sözler eder. Ömrü yanıp yakınmakla geçer, bir odadan öteki odaya mektup yazar, hem de günde iki kez. Ama senden vazgeçmez. Gerekli olan da bu. Sözünü geçirmeye çalış, dediğini yaptıramazsan aptalsın. Kendimi asarım, öldürürüm diye gözdağı savurur, aldırma. Onun ağzından çıkan böyle sözler ciddiye alınmaz. Ciddiye alma ama gözünü de dört aç ha. Bir an gelir kendini asıverir de hiç belli olmaz. Böyleleri kendi canına da kıyar. Güçlü oldukları için değil, zayıf oldukları için. Onun için hiçbir şeyde ileri gitme. Evlilik yaşamınızda bu senin kulağına küpe olsun. Sonra onun bir şair olduğunu unutma. Dinle Daş'a. Bencil davranmaktan daha büyük mutluluk yoktur. Bir de beni pek sevindirmiş olacaksın. İşin önemi burada. Bunları laf olsun diye anlatmıyorum. Ben ne dediğimi biliyorum. Belki bencilim, sen de bencil ol. Seni zorlamıyorum. Düşün taşın. Nasıl işine geliyorsa öyle davran. Hadi cevap ver, öyle susup durma. Daşa kesin bir sesle, bana göre hepsi bir Varvara Petrovna dedi. Kesinlikle evlenmem gerekiyorsa öyle olsun. Varvara Petrovna ona sert sert baktı. Kesinlikle mi? Ne demek istiyorsun? Elindeki işiyle uğraşan Daşa cevap vermedi. Zekisin ama şimdi pek aptalca konuştun. Doğru. Gerçi seni kesinlikle evlendirmek istiyorum, hem de hemen. Ama gerekli diye değil, aklıma estiği için. Ve seni ancak Stepan Trofimovic'e vermek isterim. Stepan Trofimovic olmasaydı, yaşın 20'yi buldu diye acele edip hemen kocaya vereceğimi sanma. Siz nasıl isterseniz öyle olsun Varvara Petrovna. Demek razı oluyorsun, öyle mi? Dur, sus. Niçin acele ediyorsun? Daha bitmedi. Vasiyetnamemde sana 15 bin ruble bıraktım. Bu parayı nikahınız kıyıldığı gün sana hemen vereceğim. Bunun 8 binini ona vereceksin. Daha doğrusu bana vereceksin. 8 bin ruble borcu var. Onu ben ödeyeceğim. Ama bu borcun senin parandan ödendiğini o bilmeli. Senin elinde 7 bin ruble kalır ama bir meteliğini bile ona verme. Borçlarını da ödeme sakın ha. Bir kez ödedin mi bir daha başını alamazsın. Zaten ben bırakmam ya. Ayrıca size her yıl 1200 ruble vereceğim. Olağanüstü ihtiyaçlarınız olursa 1500. Ev kirası, yiyecek içecek harcamalarınızı da ben ödeyeceğim. Ama hizmetçinizi kendiniz tutacaksınız. Yıllık parayı senin eline hem de bir seferde vereceğim. Yalnız sen de iyi ol, arada sırada ona bir şeyler ver. Sonra hiç olmazsa haftada bir kez arkadaşlarını eve çağırmasına göz yum. Baktın ki sık gelmeye başladılar, kapı dışarı edersiniz. Ama ben yanınızda olacağım. Ölürsem bu parayı onun ölümüne kadar gene alacaksın. Anlıyor musun? Ama yalnız ölene kadar. Çünkü ben bunu senin için değil, onun için yapıyorum doğrusu. Aptallık etmez de çarçur etmeden saklarsan elinde kalacak o 7 bin rubleden başka vasiyetnamemle sana 8 bin ruble daha bırakacağım. Başka 10 para bekleme benden, bunu da bil. Hadi bakalım, razı oluyor musun? Sonunda bir şey söyleyecek misin? Cevap verdim ya Varvara Petrovna. Karar vermekte özgür olduğunu unutma. Nasıl istersen öyle olacaktır. Öyleyse izninizle Varvara Petrovna bir şey soracağım. Stepan Trofimovic daha önce size bir şey açmış mıydı? Hayır, bir şey söylemedi. Ama şimdi gelip konuşur. Hızla yerinden kalktı ve siyah şalını omuzuna attı. Yüzünü gene al basan Daşa ne yapacak diye ona bakıyordu. Varvara Petrovna birdenbire ona döndü. Yüzü öfkeden morarmıştı. Sen aptalsın diyerek üzerine doğru yürüdü. Nankörsün. Aklında ne var? Herhangi bir şeyle seni şu kadar olsun mahcup edeceğimi mi sanıyorsun? Şimdi gelip dizlerine kapanacak, görürsün. Sevincinden aklını oynatacak, ölecek. Gör bak, ben bu işi nasıl yoluna koyacağım. Seni küçük düşürür müyüm hiç? Seni aşağılamalarını ister miyim? Yoksa seni bu 8 bin ruble için mi alacağını sanıyorsun? Ben de seni satmaya gidiyorum, öyle mi? Aptal, aptal. Hepiniz de nankör aptallarsınız. Hadi şemsiyemi ver. Varvara Petrovna yağıştan ıslanmış tuğla kaldırımı ve tahta köprüyü gözü görmeden alelacele geçerek Stepan Trofimovic'in evine koştu. 7. Darya'yı kimsenin gücendirmesine izin vermeyeceği doğruydu. Tersine asıl şimdi kendisini onun koruyucusu sayıyordu. Şalını omuzuna attığı sırada evlatlığının kendisine kuşkulu, dalgın baktığını görünce pek haklı olarak içinde temiz ve soylu bir tepki doğmuştu. Varvara Petrovna onu daha küçük bir çocukken evladı gibi severdi. Praskovya Ivanovna'nın dediği gibi Daşa onun gözdesiydi. Varvara Petrovna, Darya'nın kardeşi Ivan Shatov'a benzemediğini, suskun, uysal, gerektiğinde sonuna kadar akıllı, her şeyden önce de soylu bir kız olduğunu çoktan anlamış ve hakkında değişmez bir yargı edinmişti. Şimdiye kadar her şey onun beklediği, umduğu gibi çıkmıştı. Darya daha 12 yaşındayken Varvara Petrovna şunu adam edeyim demiş ve bir kez bir şeye aklını taktı mı ölse ondan vazgeçmeyen bu kadın onu öz kızı gibi okutup yetiştirmeye karar vermişti. Hemen gereken para ayrılarak Bayan Griggs adında bir bakıcı tutuldu. Bu kadın Darya 16 yaşına gelinceye kadar evlerinde kaldı. Sonra birdenbire işine son verdiler. Arkasından safkan Fransız olan bir lise hocası getirildi. Dasha ondan Fransızca öğrendi. Bu adama da günün birinde kapı dışarı edilircesine yol verildi. Sonra soylu bir aileden yoksul düşmüş dul bir kadın piyano öğretmeni olarak geldi. Ama onun asıl öğretmeni Stepan Trofimovic'ti. Doğrusu Dasha'yı ilk anlayan da oydu. Bu içine kapanık çocuk onun dikkatini çekmiş ve daha Varvara Petrovna bu kızla uğraşmayı aklından geçirmezken o yavaştan yavaşa Dasha'ya bir şeyler öğretmeye başlamıştı. Bir daha söyleyeyim, çocuklar Stepan Trofimovic'den şaşılacak kadar hoşlanırlardı. 8 yaşından 11 yaşına dek Yelizaveta Nikolayevna da ondan ders aldı. Bu işi ücret karşılığında yapmadı, Drozdovlardan hiçbir zaman para kabul etmedi. Ama sevimli çocuktan pek hoşlanıyor, ona uzayın, yeryüzünün yaratılışına, insanlık tarihine ilişkin şiirler okuyor, öğretiyordu. İlk insanlar eski uluslar üzerindeki dersleri, Binbir Gece masallarından daha ilginç ve eğlenceliydi. Liza bu öykülere bayılıyor, evde de Stepan Trofimovic'in taklidini yapıp herkesi güldürüyordu. Bu Beriki'nin kulağına gitti ve fırsatını kollayıp bir gün kızı suçüstü yakaladı. Liza birdenbire ne yapacağını şaşırdı, hıçkıra hıçkıra ağlayarak onun kucağına atıldı. Stepan Trofimovic de kendini tutamadı, o da çocuklar gibi ağlamaya başladı. Ama bir süre sonra Liza ülkeden ayrıldı, Dasha yalnız kaldı. Genç kız lise öğretmenlerinden ders almaya başladığı zaman Stepan Trofimovic kendi derslerine son verdi ve yavaş yavaş onunla olan ilgisini büsbütün kesti. Aradan epey zaman geçtikten sonra bir gün Stavroginler'de yemeğe kaldığı bir akşam eski öğrencisinin güzelliği Stepan Trofimovic'in dikkatini çekti. Dasha o zamanlar 17'sindeydi. Hemen onunla konuşmaya başladı. Kızın verdiği cevaplardan pek memnun kalarak ona Rus edebiyatı tarihi üzerine ders vermeyi önerdi. Varvara Petrovna pek parlak bulduğu bu öneri için kendisine övgülü teşekkürler etti. Dasha'ya gelince o sevincinden uçuyordu. Stepan Trofimovic hemen özenle derslerini hazırlamaya koyuldu. Sonunda başladılar Varvara Petrovna'nın da bulunduğu ilk ders parlak bir başarı kazandı. Konu dinleyiciler üzerinde büyük bir ilgi uyandırdı. Ama ders sona erip de profesör gelecek derste Igor destanını inceleyeceğini anlatınca Varvara Petrovna birden yerinden fırladı, gelecek bir dersin artık olmayacağını söyledi. Stepan Trofimovic'in yüzü uzayıverdi ama hiç sesini çıkarmadı. Dasha kıpkırmızı oldu. Böylece Rus edebiyatı tarihi dersleri de sona ermiş oldu. İşte bu olaydan tam 3 yıl sonra şimdi Varvara Petrovna'nın kafasında ikisini evlendirme düşüncesi doğuverdi. Çaresiz Stepan Trofimovic o gün evinde tek başına oturuyordu, olup bitenden habersizdi. Gene kara düşüncelere dalmış, tanıdıklarından biri çıka gelir diye arada bir pencereden dışarı göz atıp duruyordu. Soğuk kendini hissettirmeye başlamıştı. Artık sobaların yakılması gerekiyordu. Stepan Trofimovic içini çekti. Birdenbire korkunç bir düşe benzeyen bir şey gözüne çarptı. Böyle bir havada beklenmedik bir saatte koşa koşa Varvara Petrovna geliyordu. Stepan Trofimovic'in aklı başından o kadar gitti ki giysilerini değiştirmeyi bile unutarak evde giydiği pembe pamuklu yeleğiyle onu karşıladı. Sevgili dostum diye hafifçe bağırarak ona doğru ilerledi. Yalnızsınız, buna pek sevindim. Arkadaşlarınıza dayanamıyorum. Gene fosur fosur sigara içmişsiniz her zamanki gibi. Bu ne duman tanrım? Daha çayınızı bile içmemişsiniz. Saat 12'ye geliyor. Dağınıklık sizi mutlu ediyor. Pasaklılığa bayılıyorsunuz. Gene yerlerde sürünen bu kağıtlar ne? Nastasya, Nastasya'nız ne oldu? Kuzum şu pencereleri, kapıları aç, burası havalansın. Biz salona geçelim, bir iş konuşmaya geldim. İnsan şurayı bir süpürür kızım. Nastasya öfkeli sesiyle o kadar çok kirletiyorlar ki diye mırıldandı. Canım sen süpür, günde 40 kez de olsa süpür. Salona geçtikleri zaman Varvara Petrovna, ne zevksiz salon bu dedi. Şu kapıyı iyice kapayın, kulak kabartıp dinlemesinler. Bu duvar kağıtlarını kesinlikle değiştirmek gerek. Size geçen gün de kağıt örnekleri ve bir dekoratör de göndermiştim. Ne diye içinden seçmediniz? Oturup dinleyin. Otursanız efendim, rica ederim. Peki nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Stepan Trofimovich bitişik odadan "Geliyorum, şimdi geliyorum." diye bağırdı. "İşte geldim." Varvara Petrovna ona alaylı alaylı baktı. "Ha, giysi değiştirmişsiniz." Pembe yeleğinin üzerine redingot giymişti. "Ama oturun artık, rica ederim." Stavrogina tasarısını olduğu gibi ve sözünün tutulacağına güvenen tavırlarla bir solukta anlattı ona. Onun hemen ihtiyaç duyduğu 8.000 rubleye dokundurdu, ceiz konusunda ayrıntılı konuştu. Stepan Trofimovich gözlerini alabildiğine açmış, titreyerek dinliyor, söylenenleri duyuyor ama açık seçik anlayamıyordu. Arada bir söze karışmak istediyse de sesi çıkmadı. Ama kafasına dank eden bir şey vardı, o da kendisi istese de istemese de, konuşsa da konuşmasa da, Varvara Petrovna'nın bütün dediklerinin olacağı ve kendisinin bu andan başlayarak kesin olarak evli bir adam bulunduğuydu. Sonunda mırıldandı. Ama dostum, üçüncü kez bu yaşta, hem de böyle bir çocukla, bir çocuk ya, dedi. 20 yaşına basmış bir çocuk, Tanrı'ya şükür. Göz bebeklerinizi döndürüp durmayın öyle, rica ederim. Tiyatroda oyun oynamıyorsunuz. Pek akıllı, bilge bir adamsınız. Ama yaşamı biraz olsun anlamamışsınız. Sizin dadıya ihtiyacınız var, dadıya. Her zaman sizinle uğraşacak birine. Ben ölüversem haliniz ne olur? O sizin arayıp da bulamayacağınız bir dadı. Uysal, aklı başında, ahlakına güvenilir bir kız. Hem sonra ben de burada olacağım, hemen ölmedim ya. Hanım hanımcık, melek gibi bir kız. Bu mutluluk verici düşünce aklıma daha İsviçre'deyken gelmişti. İşittiniz değil mi? Size melek gibi kızdır diyorum. Varvara Petrovna birden taşmıştı. Eviniz pislikten geçilmiyor. Her şeyinizi temizler, düzenler. Böyle bir meleği verirken bir de size yalvarıp yakaracağım mı sanıyorsunuz yoksa? Asıl siz benim dizlerime kapanın. Ah, boş kafalı, boş kafalı, korkak ruhlu adam. Ama ben yaşlıyım. 53 yaşında, daha güzel ya. 50 yaş ömrün sonu değil, ortasıdır. Siz yakışıklı bir erkeksiniz, kendiniz de bilirsiniz. Onun sizi ne kadar saydığını da görüyorsunuz. Ben ölünce ne yapar? Yanınızda olursa düşünmez, benim de gözüm arkada kalmaz. Rastgele bir insan değilsiniz ki. Ününüz, seven bir yüreğiniz var, bir de geliriniz de olacak. Bunu sağlamak görevim. Hem kim bilir, belki de bir kızı kurtarmış olacaksınız. Evet, kurtarmış. Hiç değilse onun onurunu koruyacaksınız. Onun yaşamına biçim vereceksiniz, yüreğini ısıtacak, doğru yolu göstereceksiniz. Düşünce sapıtmaları yüzünden bugün neler yetmiyor. Yapıtınızı tamamlama olanağını bulacaksınız. O zaman birdenbire herkesin gözleri gene size çevrilir. Varvara Petrovna'nın bu kurnazca pohpohu Stepan Trofimovich'in onurunu okşadı. Gerçekten de bu sıralarda İspanya tarihi öykülerini kaleme almayı tasarlıyordum, dedi. Bakın, gördünüz mü? Ne iyi rastlantı. Peki o, onunla konuştunuz mu? Siz onu düşünmeyin. Hem o kadar kurcalamaya gelmez. Elbet önce sizin ona talip olmanız gerek. Gidip ondan bu onuru size vermesini rica edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Ama tasalanmayın, ben de orada bulunacağım. Zaten ona aşıksınız. Stepan Trofimovich'in beynine bir topuz indi. Çevresindeki duvarlar dönmeye başladı. Birdenbire titreyen bir sesle, "Aziz dost," dedi, Ben aklıma getirmezdim beni bir başka kadına vereceğinizi. Varvara Petrovna iğneleyici bir sesle, kız değilsiniz Stepan Trofimovich, kızları kocaya verirler. Sizse kendiniz evleneceksiniz dedi. Hoca şaşkın şaşkın ona baktı. Evet, sözcüğü yanlış kullandım ama aynı şey dedi Fransızca olarak. Varvara Petrovna küçümseyen bir havayla cevap verdi. Evet, ben de görüyorum ki aynı şey. Hay tanrım, bayılıyor. Nastasya, çabuk su getir. Ama suya gerek kalmadan Stepan Trofimovich kendini toparladı. Varvara Petrovna şemsiyesini aldı. Sizinle şimdi konuşamayacağız, anlaşıldı. Evet, konuşacak durumda değilim. Ama yarına kadar düşünür, taşınır, dinlenirsiniz. Sokağa çıkmayın. Bir şey olursa bana haber salın, gece de olsa zarar yok. Mektup yazmaya falan kalkışmayın, okumam bakın. Yarın bu saatte ben gene gelirim yalnız olarak ve kesin cevabınızı isterim. Umarım ki olumlu bir cevap olur bu. Öyle yapın ki evde kimse bulunmasın, ortalık temiz, derli toplu olsun. Şu duruma bakın, Nastasya. Elbet Stepan Trofimovich ertesi günü pek iyi dedi. Zaten başka türlü edemezdi. Buna neden de büsbütün başka bir şeydi. 8. Stepan Trofimovich'in malikanesi diye aramızda adlandırdığımız yer, eski kadastroya göre 50 nüfusluk bir yer, aslında kendisinin değil ilk karısınındı, dolayısıyla oğlu Pyotr Stepanovich Verhovenski'ye kalıyordu. Stepan Trofimovich ancak çocuğun vasisi sıfatıyla bu mülke karışabiliyordu. Çocuk medeni haklarını kullanacak yaşa gelince burayı bir vekaletname ile babasına verdi. Aralarındaki anlaşma genç adamın yararınaydı. Köleliğin kaldırılmasından sonra ancak 500 ruble, belki daha az gelir getiren bu mülkü babasına 1000 rubleye kiralamış oldu. Böyle bir anlaşmaya nasıl vardıklarını Tanrı bilir. Ama bu 1000 rubleyi düzenli olarak gönderen Varvara Petrovna'ydı. Paranın içinde babanın bir meteliği bile yoktu. Üstelik mülkten gelen parayı öylece cebine attığı yetmiyormuş gibi, Stepan Trofimovich mülkün belli bir değeri olan ormanını ağaç kesmek üzere bir tüccara, Varvara Petrovna'dan habersiz kiraya vererek araziyi harap edip çıktı. Aslında bu koruluğu çoktan beri parça parça satıyordu. Stepan Trofimovich en aşağı 8000 ruble edecek bir yerden 5000 rubleyi zor toparladı. Ama para kulüpte cebine battı ve üstelik borçlanarak da son meteliğine kadar kaybetti. Kayıp o kadar büyüktü ki korkudan Varvara Petrovna'ya da başvurmayı göze alamadı. Kadın sonradan bunu duyunca çileden çıktı. Bu sırada birdenbire oğlu mülkü ne pahasına olursa olsun satmak için geleceğini bildiriyordu. Babasından hemen bu satış işini ele alıp bir an önce sonuçlandırmasını istedi. Elbette soylu, çıkar peşinde koşmayan Stepan Trofimovich bu sevgili oğluna karşı ettiği haksızlıktan azap duydu. Onu son kez 9 yıl önce Petersburg'da üniversiteye giderken görmüştü. Mülk ilk biçimiyle her koşulda 13-14 bin ruble ederdi ama şimdi 5 bin ruble bile vereni bulabileceği kuşkuluydu.